Yunus ile Baba Yani insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yani konuğumuz Serhat Atayar. Aslında bugün Serhat abiyle birlikte pandemiyi konuşacağız. Arkada böyle biraz hışırtı sesleri gelebilir. Çünkü böyle biraz ormana yakın bir alandayız. Serhat abinin evindeyiz. Bugün beni evinde konuk ediyor, çok sağ olsun. Gelin birlikte biraz Serhat abiyi tanıyalım. Çünkü aslında piyasada birçok konuğum gibi hani işiyle işi bilinen ama kendisi bilinmeyen, kendisi biraz arka planda kalan birisi. Gelin birlikte, elbette ki siz biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur ama bize biraz ayıp edenler için, biz ayıp edip seni tanımayanlar için abi, bize biraz kendinden bahseder misin?
Herkese selamlar. Metin Serhat Atayeter ben. Ne yapıyorum? Pendmi'nin kurucusuyum. Şu an aktif olarak yaptığım görev bu. Pendmi bir kişisel alışveriş asistanı ve çok özgün bir yapımız var. Bunu en iyi şekilde, dünyada en iyi şekilde yapmayı hedefleyen bir ekibimiz ve ben de bunun kurucusu olarak görev alıyorum şu an. İstersen daha geçmişten de bahsedebilirim. Daha önce Google'da çalışıyordum ve 8 sene yaklaşık Google'da, özellikle Google Shopping'in Türkiye'de, Rusya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, MENA'da lansmanını sağladım. Ve kendi ihtiyacımdan yola çıkarak kızıma bir bebek arabası alacaktım ve çok zorlandım. Yani böyle 10 saatimi harcadım bir basit bir bebek arabasını almak için. Hani kızıma hayatına verebileceğim 10 saati ondan çaldığımı hissettim. İnternette ürünü araştırmak, fiyatı araştırmak, kampanyaları anlamak ciddi anlamda problem olduğunu düşündüm ve bulunduğum konum gereği de bunun datasını net olarak görebiliyordum Google'da. Kullanıcılar için büyük bir sıkıntı. Yaklaşık bu arada 5 saatlik bir sıkıntı yani. Doğru ürünü anlayıp, jargonunu öğrenip, kampanyayı anlayıp ürünü bulmak ve bu problemi çözmek istedik ve yola çıktık. Ekibimizi kurduk. Yurt dışından, yurt içinden yatırımlarımızı aldık ve bu problemi dünyada en iyi çözen alışveriş asistanı olmak istiyoruz ve kullanıcıların hayatına bu 5 saati geri vermeyi hedefliyoruz.
Ya abi, aslında baktığında 5 saat bir insan için yani çok büyük bir rakam. Ya çünkü ya birine şey desen, ya abi sen bir tane çatal almak için veya bir tane bir mikrofon, bir kulaklık almak için bir 5 saatini harcıyorsun dediğinde ya bir yürü git ya diyecek. Hı-hı. Ama baktığında veriler bunu gösteriyor. Peki abi, şimdi şöyle, ya Google'da çalışıyordun. Hı-hı. Ve Google'dan ayrılma sürecin nasıl oldu? Yani şey mi dedim bir an, ya aklıma bu fikir geldi ve tamam ben gidiyorum gibi bir durum mu oldu, yoksa şöyle, daha uzun mu?
Ya evet, yani geçmişi de var esasında. Bir, Google benim için çok çalışmak istediğim, en çok çalışmak istediğim şirketti. Yani sadece benim için de birçok insan için öyle aslında. Hani böyle sürekli araştırmalar yapılıyor benim girdiğimiz dönemlerde. En fazla çalışılmak istenen şirketti. Ve işte 2011 senesinde daha da yenilikçi, çok özgün, çok yeni ve heyecanlı bir yerde. Ve hani oraya girmek için bayağı bir emek sarf ettim. Oralara da girebiliriz genç arkadaşlarımız için, özellikle üniversite sonrası o süreç. Google'da 8 yıl geçirdim dediğim gibi. Özellikle ilk 4-5 yılı çok öğreticiydi. 6-7-8'de özellikle Türkiye'de yapmak istediklerim limitli oldu. Türkiye ofisinde pazarlama, satış gibi faaliyetler genelde sürdürülüyor. Ben daha çok ürün tarafına geçmek istiyordum. Yani bir şeyler üretmek, bir ürün yapmak. Yani yapılmışın pazarlaması ya da satışından ziyade üretim kısmına daha fazla ilgi duymaya başladım. Ve yani bu alana biraz yönelmeye başladım. Hatta son dönemlerinde aldığım görevler de ona da benzerdi. UX, UI gibi görevleri almıştım Google'da. Web'in Türkiye'de gelişmesiyle ilgili aktivitelere de destek oluyordum. O dönemde de çok şey öğrendim ve yani üretmek için özellikle bir şeyleri yapma ihtiyacı, hissiyatı oldu bende. Ve bundan dolayı çıkma kararım vardı. Ve böyle çıkma kararı olduktan sonra şeye biraz odaklanıyorsun. Ben ne tür problemler çözebilirim? Hayatta ne tür problemler var? Ben nelerle karşılaşıyorum? Ya da şirketler nelerle karşılaşıyor? İşte ben nelerle ya da tanıdığım nelerle karşılaşıyor? Genelde kullanıcıya yönelik iş modelleri, B2C dediğimiz. O şirketler ne problemlerle karşılaşıyor dediğinizde B2B problemler ve şirketler olmuş oluyor. Bu problem hakkında çok ciddi vakit harcadığımı fark ettim ve ironik, yani ben bu işin çok merkezindeyim. Dediğim gibi Google Shopping hani çok iyi sonuçta ürün araştırmayı bilen bir insanım ya da o baktığım ürünleri satan firmalarla belki de o gün gidip toplantı yapmışım. Yani işin o kadar işindeyim ama Dediğim gibi bebek arabası çok zor bir şey bu arada. İlk çocuk için özellikle. Hiçbir markayı bilmiyorsun. Bir sürü özellikler var. Fiyata bakıyorsun. Kampanyalar var. Yani böyle arkadaşlara soruyorsun. Bayağı bir de hani o dönemde hani baba olma dönemi vesaire. Hep böyle şey karmaşık duygular. Vakit harcıyorsun falan. Çok hem vakitimi harcadığımı fark ettim ciddi olarak. Hem de şeydi, stres ve şeyi de harcıyorsun yani bununla birlikte. Sadece alırken değil, kullanıcı için alırken değil, aldıktan sonra bile vakit harcıyorsunuz. Kargo geldi mi bir daha bakıyor resmine birçok kullanıcı. Tekrar ürünü inceliyor, pişman oluyor bazen. Beğenirse iyi, beğenmezse daha da kötü oluyor. Ondan dolayı yani bu vakiti biz asistanlar tarafından çözülebileceğini düşündüm. Yani dijital asistanlar daha da popüler hale gelecek zamanla. Ve sizi tanıyan algoritma aslında sizin için en iyi ideal ürünleri daha kolay bulabileceğini, en iyi fiyatı sizin için daha kolay bulabileceğini düşündük. Ve böyle de bir örnek yoktu esasında dünyada. Neden olmasın dedik ve yola koyulduk aslında.
Abi şimdi şöyle ya. Kişisel alışveriş asistanı dediğimizde insanların aklına şey geliyor. Yani ben özellikle seninle kayıt yapmadan önce birkaç kez dedim hani ya Pantbee'nin kurucusuyla görüştü. Baktı dedi ki yani kişisel alışveriş asistanı ne ya dedi. Yani ne bileyim ben kendim alışveriş yapamıyor muyum gibi bir şey soru ortaya çıkıyor. Ama senin dediğin gibi burada çok farklı saatler, çok uzun saatleri harcadığımız noktada insanlara bunu da bir tık da olsa anlatmak gerekiyor. Ve sen hani baktığımızda B2C'de iş yapıyorsun aslında. Biraz da olsa hani çok farklı noktalara kayabiliyorsun. Ve bu sizi ne kadar zorluyor veya bunun pazarlama noktasında nasıl bir strateji izliyorsunuz ki? Hani ya insanlara kişisel alışveriş asistanının gerçekten gerekli olduğunu karşı tarafa anlatabiliyorsunuz.
Şöyle yani bizim aslında doğal döngümüz çok rahat. Şöyle rahat. Biz özellikle arama motorlarında kullanıcıların karşılarına çıkıyoruz. Yani bir dışarıda televizyonda bir aktivitemiz yok pazarlama ile ilgili. Ama kullanıcı o anda işte bebek arabası arıyor ve bizi doğal yollarda, organik sonuçlarda ya da reklamlarda görüyor ve kullanıcıya doğal döngüsünde dokunmuş oluyoruz. Yani kullanıcı bebek arabası arıyor. Biz ona diyoruz ki bebek arabası aramak için vakitini harcama, alışveriş asistanına sor, sana yardımcı olsun gibi bir döngümüz var. Kullanıcı zaten orada. Ona dokunduğumuzda aslında doğal bizim müşterimiz haline geliyor. Ve bizim gelir modelimiz aslında yaptığımız iş B2C2B diye geçiyor. Yani biz değeri kullanıcıya yaratıyoruz. B2C işletmeden gelir elde ediyoruz. O satılan markalardan eğer biz ürünümüz satılırsa bizim tavsiye ettiğimiz bunun üzerinden komisyon alıyoruz. Ve bununla ilgili de çok güzel araştırmalar var. Yani mesela Amerika'da yapılmış çok iyi bir araştırma vardı. Bir TEDx konuşmasında denk gelmiştik. O da bize çok yardımcı oldu. Hatta kendisiyle görüştük böyle. Princeton'da doktoralı Amerika'da Beyaz Saray'da karar alma uzmanı, decision scientist olarak çalışan bir hanımefendi bir çalışma yapmış. Tivana diye bir şirket var Amerika'da. Çay satan bir firma. Ama envai çeşit çay satıyor. 100 tane farklı şeyi var işte. Böyle naneli çay, lavanta, çilek çayı, bitki çayları vesaire. Şuna bakmışlar. Bir seçim adedi, bir de bir uzmanın ona yardım etmesi. Bir danışmanı, satış danışmanının yardım etmesi. Mağazada yüzlerce çeşit çay var. Bir grup insana 6 çeşit vermişler. İkinci gruba yüzlerce çeşit, hiçbir limit yok. Üçüncü grup 6 çeşit ama birisi onlara yardım etmiş. Bir uzman, çay uzmanı onların ihtiyacını demiş ve yüzlerce çeşit ve uzman yardımı gelmiş dördüncü grupta. Baktıklarında ilk grupta satışlar %60 iken 6 çeşitte yüzlerce çeşit olduğunda satışlar %30'lara 40'lara düşüyor. Fazla seçenek bizim için, beynimiz için zor bir şey. Karar almak çok zor bir şey. Yani bu en zor yaptığımız şeylerden bir tanesi. Yani hangi beyaz tişörtümü giyeyim, kahverengi tişörtümü giyeyim kararı bile zor bir şey beyin için. Ve birçok başarılı, ünlü işte Mark Zuckerberg gibi, Obama gibi birçok iş adamı da tek düze kıyafet giyiyor. Yani bu kararı vermemek için çünkü çok vermesi gereken karar var. Bu bir karar verme süreci. Bir de uzman olduğunda ne oluyor? İşte 6 seçenek ve uzmanda satışlar çok değişmemiş. Yani %60'larda ama birisi sizi anladığında ve yüzlerce seçenek varken, yani sizin sevdiğiniz tatları anladığında, bütçenizi anladığında, yüzlerce seçenek arasından size 6-7 tane ihtimal verdiğinde satışlar %80'lere çıkıyor. Çünkü orada işte o beynin yapamadığı zor işi sizin yerinize yapan bir uzman var. Ve aslında kişisel alışveriş asistanı dediğimiz kavram online için dünyanın belki de en eski mesleği. Yani biz şeye gittiğinizde mağazaya, oradaki satış danışmanının yaptığı işi biz online'da yapıyoruz. Satış danışmanına, satıcıya ya da tüccara siz şey sorabiliyorsunuz. Baharatçıya gidip işte ben bunu mu alayım, şunu mu daha iyidir, şöyle bir sorunum var işte. Atıyorum arkadaşınıza elektronik hediye alacaksınız. İşte şu kadar bütçem var, şunları seviyor, ne alayım diye sorabiliyorsunuz. Ama online'da öyle sorabileceğiniz bir insan yok. Biz onun boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemide daha da büyük bir boşluk. Yani kullanıcılar mağazaya gidemediği dönemde, salgındayken biz o boşluğu daha da iyi doldurmuş olduk.
Ya abi aslında şu dediğin şeye, bu kişisel alışveriş asistanının özellikle internet ortamında daha çok giysiler için yapıldı. Ya işte lüks sektörden yapanlar oldu, daha düşük sektörlerden yapanlar oldu. Ve yani direkt olarak bir kombin yaptırabiliyorsunuz artık özellikle internet ortamında. Ama dediğin gibi bu alışveriş asistanı dediğim şey biraz da olsa bir Türk insanının, özellikle bilmiyorum belki hani hanımefendilerde var mı bilmiyorum ama biz erkeklerde şey vardır yani, hani çok fazla mekana gitmeyiz, işte çok fazla dükkana gitmeyiz ama gittiğimiz bir iki tane dükkan vardır ve orada bir tane satış danışmanıyla sürekli bir ahbaplık ilişkisi vardır. Hani ya gideriz, orada otururuz, sohbetimizi ederiz, o arada kıyafetimizi alırız ve bu bizim için aslında çok büyük bir lüks gibi geliyor. Çünkü hani alışveriş biraz da olsa kafanın silindiği, orada tamamen kendine ait bir şey yaptığın bir durum. Peki abi şimdi şöyle, şu anda ortamda şeyler var işte, ya en düşük fiyat budur gibi, işte yani en düşük fiyat şudur, İstersen bunu alabilirsin gibi birçok web sitesi var ve insanlar artık bunu kullanmaya çok alıştı. Ama dediğin bu alışveriş asistanını insanlar yalnızca dışarıdan bulabiliyor, yoksa mesela şu anda piyasada olan e-ticaret firmalarının direkt olarak içine entegre edebileceği bir sistem var mı? Veya bunun üzerinde düşündünüz mü hiç?
O da talep edilen bir şeydi. Özellikle bankalarla geliyor şimdi. Bankanın bankacılık uygulaması içerisinde yer alacak. Kullanıcı böylelikle yani kredi kartını kullandığı bankadan bu tür bir serviste satın almaya başlayacak. O servisi sağlayacağız. E-ticaret firmaları içerisinde de yapılmasını ileride öngörüyoruz. Şu anki odağımız dediğim gibi B2C2B ve bu bankalarla yaptığımız işbirlikleri olmuş oldu. Daha sonra da ona gireceğiz. Ve dediğim gibi kıyafette var bunun yurt dışında ve Türkiye'de de benzerleri daha sonra oluştu. Genelde şöyle oluyor, deneme üzerine ya da bir stilistin kombinlerini oluşturması üzerine oluyor o. Dediğin gibi bizim kıyafete şu an girmememizin nedeni şu: kıyafet biraz daha zor, kullanıcı hakkında daha fazla bilgi bilmeniz gerekiyor. Yani eğer siz denetmiyorsanız ya da hazır bir kombini önermiyorsanız, kullanıcının stilini anlamanız birkaç soruda.
Geçmiş verilerini artık hani neler satın almış, nasıl kıyafetler seviyor vesaire gibi.
O tür bir dataya ihtiyacınız var. Onunla ilgili de altyapımız var esasında. Hatta onunla ilgili bir patent başvurumuz vardı. Şöyle ki biz kullanıcılarımız, ki bunu canlı da test ettik, onun sonuçları da iyiydi. Fakat bu iş modeline yöneldik. Şöyle ki kullanıcılar bize e-ticaret hesaplarını bağlayabiliyorlardı. Siz işte x.com e-ticaret hesabınızı şey gibi düşünebilirsin, e-devlete girer gibi bir bağlama prosedürü var. Bağlandığında ben kullanıcı daha önce ne almış, hangi fiyatlardan alışveriş yapmış, hangi siteden ne almışı görüp kullanıcı için en iyi ürünü tavsiye edebiliyor idik. Bu modeli tekrar kullanacağız ama ilk başta bunun banka versiyonu geliyor. Şimdi çok yakın zamanda bu ay içerisinde lansmanı yapılacak. Kullanıcılar bize kredi kartlarını bağlayacaklar ve o kredi kartıyla bizim üye işyerimizden bir ürünü alırlarsa onları ödüllendireceğiz. Böylelikle hem kullanıcıyı ciddi anlamda ödüllendiriyor olacağız, cashback dediğimiz mekanizma, para iadesini sağlıyor olacağız. Bu model Türkiye'de yok. Şimdiye kadar yapılan bir şey değildi bu haliyle. Hem ödüllendireceğiz hem de kullanıcının ihtiyacını daha iyi anlama fırsatımız olacak. Ne kadarlık alışveriş yapıyorsa o kadarlık ürünleri daha çok tavsiye edeceğiz. Böylelikle kullanıcının daha iyi anlayıp ona en iyi ürünleri daha hızlı bir şekilde tavsiye etme imkanımız olacak gibi duruyor.
Aslında abi şu an hani yaptığınız iş biraz o şey gibi, hani gelecekten gelen bir iş baktığımızda. Ya şu an için değil aslında hedefleriniz. Bundan belki birkaç sene sonra için aslında. Hı hı. Ya çünkü insanlar hani belki kurulduğunuzdan bu yana pandeminin de etkisiyle aslında her ne kadar dünyada bir olumsuz bir etki yaratmış olsa da hem sizin için hem birçok işte kargo şirketi için öyle hani daha önü açılır bir sektör haline geldi. Çünkü insanlar artık gerçekten e-ticarete çok fazla yöneldi. Ya bu son zamanlarda işte Trendyol gibi birçok firmanın işte arka planında yürüttüğü kurye sistemleri vesaire, bunlar artık gerçekten çok fazla genişlemeye, hatta ayrı şirketler haline gelmeye başladı. Peki abi şimdi şöyle, hani kısa bazda vadeleriniz var mı? Yani kısa vadede bizim hedefimiz şu ama uzun vadede de biz şunu hedefliyoruz. Çünkü dediğimiz gibi hani o sizin kısa vadedeki hedefleriniz çok güzel ama uzun vadeleriniz çok daha uçuk kaçık fikirler olabiliyor.
Ya şu an kısa vademiz işte bu modeli iyi bir şekilde oturtmak ve bunu geliştirmek. Yani kullanıcı daha iyi anlamamız, ödüllendirmemiz, programı çıkarmak ve bankalarla olan bir işbirliklerimizi güçlendirip bu dünyada olmayan, aslında çok görmediğimiz özgün modeli oturtturmak. İlk hedefimiz bu. Daha sonra şimdi biz hem İngiltere'de hem Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz bu arada. İngilizce olarak İngiltere'de faaliyetimiz var. Benzer bir şekilde çalışıyor Türkiye'deki gibi. Yurt dışındaki varlığımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İngilizce ya da diğer dillere de bu modelle birlikte girmeyi hedefliyoruz. Ve aslında bundan sonraki hedeflerimiz nasıl gelişecek? Farklı sektörleri değerlendiriyoruz. Yani kullanıcının gecelik otel bütçesini sorup işte hangi özellikleri istediğini, yani çocuklu bir aileyse mesela, atıyorum çocuk aktiviteleri önemlidir otelde. Birisi için aqua park önemlidir, birisi için gezmek, birisi için yemektir. Kim ne istiyorsa o özelliklerini sorup, bütçesini sorup o lokasyonda otel tavsiyesi de bulunmak. Ya da kullanıcının kasko ile ilgili problemlerini anlayıp ona kasko tavsiyesinde bulunmak gibi, kullanıcının gerçekten para verip aldığı ve araştırdığı şeyleri algoritmayla kullanıcının hiçbir zaman analiz edemeyeceği. Yani biz mesela şunu hesaplayabiliyoruz. Bir ürün indirime girecek mi, girmeyecek mi, nasıl bir grafikte, şimdi alırsan pişman olacak mısın gibi dataları algoritmalar saniyesinde hesaplayabiliyor. Ya da kullanıcı şunu bilmiyor, yani bu ürünün fiyatı ne kadar dalgalandı, ne oldu? Bunları analiz etmesi çok mümkün değil. Algoritma, asistan sizin yerinize bunu yapıyor. Bir de çok güzel bir şeye değindin. Birçok insan için de sevdiği bir şey aktivite, alışveriş yapmak. Ama her ürün için genelde olmuyor bu. Yani işte bazı insanlar elektronik almayı seviyor, bazıları nefret ediyor. Bazıları giyim almayı seviyor, bazıları nefret ediyor. İşte biz orada kullanıcının hobisi ise tabii ki kendisini yapması daha güzeldir. Ama zorlandığı anda, tavsiye almak istediği anda ya da bir ürünü almadan önce arkadaşına soruyorsa, tavsiye alıyorsa, dijital asistanı o arkadaşından daha iyi yapabileceğini düşünüyoruz.
Ya zaten abi şöyle, aslında mesela ben ilk bundan yaşayacak şey 2 sene önce 2019-2020 dolaylarında işte ilk podcast'e başladığımda şey diyordum, ya acaba hangi mikrofon alsak, acaba nasıl bir şey yapsak, hani hangi mikrofon daha iyidir, ne kadar ucuz olursa o zaman daha iyiydi bizim için çünkü elimizde çok daha küçük bir bütçe vardı şu ana göre falan. Şimdi o zaman bir mikrofon aldık ve hiçbir işe yaramadığını gördük. Hani çünkü normalde İşte telefon kulaklığının sesi daha iyi kaydettiğini fark ettik. Çünkü nedenmiş de arka planındaki içerikler bana uygun değilmiş. Ama o zaman etrafa sorduğumuzda dahi çok fazla bir bilgimizin olmadığı için artık yavaş yavaş hani acaba nereden bilgi alabiliriz'e gelmeye başlıyordu. Ama şu anda mesela tam tersi. İşte benim artık mikrofonlarla alakalı belli bir haşır neşirliğim olduğu için artık hani belli bir bilgeliğe doğru gidiyorsun orada. Ama bilmediğin olaylar için gerçekten Pandmi yani olağanüstü bir şey. Çünkü bugün işte ben laptop alacaksam ve sektörle alakalı hiçbir bilgim yoksa, ya işte ben bir PowerPoint çalışsın yeter diyorsam ve bugün X bir mağazaya gittiğimde çok büyük mal bana sadece PowerPoint çalıştıran değil en üstünü satmaya çalışacak. Çünkü orada mağaza çalışanı çok daha ayrı bir komisyon bazlı çalışmıyor ama orada belli bir hedefi var.
O mağazanın satışını arttırmaya
hani
çalışıyor.
O mağazanın satışını arttırmaya çalışıyor.
Bizim öyle bir hedefimiz yok
ama mesela. Sizin öyle bir hedefiniz olmadığı için dediğin gibi hani orada çok daha düzgün bir satış pazarlaması, satış danışmanlığı işin içine giriyor. Ama beni burada korkutan bir şey oldu abi. Şimdi şöyle, insanların aslında şu anda son zamanlardaki özellikle belli başlı kesimlerde ya veri noktası gerçekten çok böyle insanları kıllandıran bir nokta olmaya başladı. Son zamanlarda birçok büyük şirketin böyle olmasından dolayı. Peki sizde nasıl bir döngü dönüyor burada? Ya çünkü KVKK dediğimiz şey artık yaşamın her yerinde ve siz aslında bankalarla da çalışmaya başladıktan sonra artık hani ben sizi kullanıyorsam ve benim aslında elimde ne kadar bir bütçe olduğunu ve bu bütçeyle aylık ortalama ne kadar harcama yapabileceğimi, neler satın alabileceğimi aslında benim bir ay içinde tam olarak ne satın alacağımı ve ne satacağımı biliyorsun. Ve bu insana biraz şey geliyor ya, tüy ürpertiyor diyorsun acaba ya hani ya acaba diyorsun.
Şöyle yani benim fikrim bu konuyla ilgili. Tek bir işe odaklanmış firmanın bunu yapması kullanıcı olarak daha olumlu bir durum. Ne demek istiyorum? Şimdi örneğin işte senin mesajlaşmak için kullandığın bir platform var. Ve o platformu sen arkadaşlarınla, ailenle konuşmak için kullanıyorsun. Ve orada bir pazarlama faaliyeti ya da arkadaşına söylediğin bir kelimeyle ilgili bir reklam almak, senin takip edilmesini istemiyorsun. Ya da işte sosyal medyada fotoğraflarını koyduğun yerle bunun ilişkilendirilmesini istemiyorsun. Ya da arama motorunda belki sen orada siyasi arama yapıyorsun, dini arama yapıyorsun, başka aramalar yapıyorsun ve onunla alışverişin ve manipülasyonun olmasını istemiyorsun. Ama bizim tek gayemiz bu. Yani biz sadece bu işi yapıyoruz. Biz sosyal medya değiliz, mesajlaşma platformu değiliz, başka bir şey değiliz. Bizim tek amacımız senin en hızlı bir şekilde doğru ürünü bulman ve en ucuza alman. En ucuza alman için o banka şeyini yapıyoruz, işbirliğini. O kampanyadan yararlanmak istiyoruz ve izinle yapıyoruz işte bunu. Diğerleri başka bir şeyle yapıyor. Yani hiç kullanıcının okumadığı belki de sözleşmelerle sosyal medya kullanıcının farkı olmadan hedefleme. Kullanıcının başka amaçla kullandığı bir motor ya da web sitesinde, haber sitesinde başka bir şey reklamı görüyor. Biz bunu reklam değil, kullanıcının izniyle ona ödül vererek, kullanıcıya kazandırarak ve sadece bu amaç için yapıyoruz. Bizim başka bir aramamız yok yani. Başka şeylerle kullanabilecek bir şey yok. Sadece laptop arayabilirsin ya da telefon arayabilirsin. Yani senin kim olduğunu ya da arkadaşlarını bilmiyoruz. Bizim için sen hangi ürünü alıyorsun, ne kadar alıyorsun? Salt bu amaç için kullanıldığı için kullanıcılar tarafından daha beğeniliyor gibi geliyor bize yorumlar o şekilde.
Ya zaten abi bugün herhangi bir şekilde yanlışlıkla kedi maması yazdığımızda yahut yanlışlıkla telefon yazdığımız takdirde çok büyük ihtimal bir hafta boyunca ya telefon reklamı ya kedi maması reklamı göreceğimiz artık bütün insanlar tarafından benimsenmiş bir durum ve buna da bir çözüm olmanız aslında çok büyük bir avantaj.
Evet, çünkü hani biz orada
ben de bıktım artık yani. Yani öyle bir durum oldu ki yani bir şey araştırıyorsun ya diyorsun ki o da hani acaba ne kadarmış diye sadece bakmak için bakıyorsun ve bir sonraki 3-4 belki 5 gün tamamen senin önüne çıkan bir reklam ve şey gibi kendi şey hissediyorsun. Ya bir mağazaya girersin veya bir manavdan tadına bakmak için bir elma alırsın ve daha sonrasında satın almadan gidersin ya kendini kötü hissedersin ya. Aynı durumda aslında seni de o duruma sokup satın almanı sağlamaya çalışıyorlar. Ama siz burada buna da bir tık da olsa engel olmuş oluyorsunuz. Abi şöyle aslında hani iş hayatını veya Pentme'yi biraz da olsa aslında konuştuk. Ama günün sonunda ben biraz da olsa seni tanımak istiyorum. Ya çünkü daha öncesinde Google hayatım var. Şimdi Pentme var. Ve aslında farklı bir serüven. Ya Google tarzı şirketlerden çıkan birçok insan aslında böyle kaliteli yatırımlar alarak belli başlı şirketler oluşturmuşlar. Ve umarım sen de şu anda olduğu gibi gelecekte daha da kaliteli işler yaparak daha da büyüterek kendini.
İnşallah böyle başarılı oluruz. Daha bir şey başarmış değiliz. İnşallah başarılı oluruz.
Umarız abi. Peki abi şimdi şöyle, sana bir soru sormak istiyorum. Bugün ben gittikten sonra belki yatarsın belki yatmazsın ama böyle hani kafayı koyduktan sonra direkt de uyuyor olabilirsin. Bu sadece bir test. Hani beni burada bir anda şey durdurma öyle. Şey abi, kafanı koyduğunda yatağa bir şeyler düşünebilirsin ya. Bir anda aklına ya ulan bugün de şunu yapmadık ya bak nasıl olmadı bu diye düşünürsün ya. Bana o düşündüğün şeylerden bir tanesini söylemeni istiyorum.
Yani çok fazla olmuyor bana bu durum. Yani genelde hemen uyuyan insanlardan biriyim. Ama yani ne geliyor? İşte bu özelliklerle ilgili bir şeyler gelebiliyor aklıma yatmadan önce ve uykunu kaçıran şeylerden bir tanesi olabiliyor. Hani biz şöyle bir özelliği eklediğimizde ya da şurada hata yapmışız gibi ürünle ilgili çok fazla aklıma geliyor. Ve bizim ürünümüz işte sürekli iyileştirilebilecek bir şey. Bildikçe koyuyorsun. Odaklanmaya çalışıyoruz. Yani şurayı daha iyi yapabilirdik, hata ettik işte gibi şeyler aklımıza geliyor yani. Ürünle ilgili çok şey geldi şimdiye kadar.
Abi şimdi şöyle, yaptığın iş dolayısıyla aslında çok fazla böyle satışla, satın almayla çok fazla ilgilisin. Peki bu seni yoruyor mu? Belli bir noktadan sonra artık ya bir şey satın alırken ya bunun da arka planında şu var. Ya artık yeter bunu görmeyelim dediğin oluyor mu, yoksa ya aman artık alacaksak almamız gerekiyor gibi bir durum var piyasada?
Yani şey, ihtiyacını karşılıyorsun ve hani ben aslında yaptığım şey şu, kendi kullandığım algoritmayı, yani benim ürün bulurken, keşfederken, fırsatları görürken yaptığım şeyi kullanıcılara açmak, yani onu yapmaya çalışıyoruz yani. Ben nasıl buluyorsam onu birçok kullanıcıya açmak istiyoruz. Şimdi biz interneti kullanan insanlarız birçoğumuz. Ama son kullanıcının, yani hala işte oranlar artsa da %10'un altında hala e-ticaretin oranı. %90'lık bir kullanıcı hiç e-ticaret kullanmamış. Bu kullanıcı nasıl bulacak doğru ürünü, araştıracak, nereden bulacak? İşte o problemi çözmeye çalıştığımız için de ben nasıl yapıyorsam ve iyi bir şekilde bulabiliyorsam onu algoritmaya döküp kullanıcılara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Peki abi şimdi şöyle, bizim bas sorularımızdan bir tanesini de sana sormak istiyorum. Tabii. Şu sıralarda en azından. Ya biz aslında konumuzu biraz da olsa soğanın cücüğüne benzetiyoruz. Hı-hı. Çünkü soğanın cücüğü dediğimiz nokta aslında hayatımızda her şeyi arındırdığımızda, benim için işte 85-90 kilo civarlarında, işte 1.70-1.80 boylarında etten kemikten varlık aslında. O soğanın en içindeki cücük. Ama benim üzerime gelen o katmanlar, soğanın katmanları gibi üzerime kapatan katmanlar aslında benim Yunus Emre Tekin olmamı, burada bu konuşmaları yapmamı sağlıyor. Bana burada bu konuşmaları yapmanı sağlayan ve seni Serhat Atayer yaparak burada bunları yapmanı sağlayan o 5 duyguyu, 5 varlığı bana söyleyebilir misin?
Tabii. 5 tane sayalım şimdi birlikte. Hani hayatımdan da örnekler vererek de bunu da yapabiliriz. Mesela vazgeçmemek benim için önemli bir duygu ya da özellik diyebilirim. Yani hayatımın birçok alanında, mesela Google'a girerken dahi bunu yaşadığımı hatırlıyorum. Yani ben Google'a başvurduğumda askerdim. Böyle şeydeyken, böyle hafta sonu izninde böyle başvurularımı yaptım. Bir tek Google'a başvurmuştum bu arada. Çok istiyordum gerçekten. Üniversite sonrasında çok böyle bir startup denemeciğimiz olmuştu o zamanlar. Sonrasında hemen askere gitmiştim ve gelip başvurmak istedim. Bir Google, iki belki işte Microsoft, Facebook. O zaman çok şey değildi. Türkiye'de de ofisi yok. Hala da yoktu sanırım. Bu tür şirketlerde çalışmayı hedefliyordum. Ve asker dönüşünde mülakata girdim ve ilk mülakatım çok iyi geçmemişti. Yani 5,5 ay böyle İngilizcenin iyisini konuşmadığım bir ortamdan böyle çok senin için önemli ve İngilizce bir mülakata girdiğinde çok kötü geçtiğini hissettim. Hissedersin onu mülakatta. Ve mülakat yapan kişiye, yani kötü geçti evet, tamam, ne yapabilirim? Yani hani bırakacak mıyım? Yapabileceğim bir şey var mı? Şunu yazmıştım, yani hiç kimse bunu benden istemedi mesela. Yarın beni işe alırsanız ne yapacağım? Bir de sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, yani Google'ın en büyük challenge'larından bir tanesinin bu olacağını öngörüyorum şeklinde bir şey yazdım böyle. Ve geri dönüp baktıkça ne çok doğru yazdığımı fark ettim ve bundan gerçekten işe alanlar çok etkilenmiş. Belki de gerçekten Google'a giremeyecektim o maili atmasam. Hani geri dönüp bitti desem orada bitmiş olacaktı ve bir pes etmeyip hani onu denemek benim için önemli bir şey. Elimdekinin en iyisini yapmak benim için yine aynı şekilde. Hem orada Google'dayken hem öncesinde. Mesela ya ben okulda, yani onun öncesinde işte çift anadalla yaptım, çift exchange yaptım, iki bölümü de ikincilikle bitirdim. Hani okul tarihinde sanırım yoktur böyle daha yapan. bizim okuldan çok daha iyi okullar vardı sonuçta. Ama ben oradaydım, ne yapabilirim? İşte yanına onu getirebilirim, yurt dışına gidebilirim, kendimi geliştirebilirim, bir daha giderim. Olabildiğince en yukarıdan bitiririm ve öğrenmeye çalışırım. Elimdeki bu, yani elindekinin en iyisini yapmaya çalışan bir benim var. Pes etmemeye çalışan, istediğim bir şey için emek sarf eden bir çalışan, çalışmak da olabilir. Ve en içinde de değerlerim var işte. Benim için en önemli olan şey 3 oldu. Ama dürüstlük çok çok önemli benim için. Ve yani gerçekten insanları kandırmamak, dürüst olmak. Yani çok zorlanıyorduğumuz bir konu şu an. Yani en zorlandığımız konu. Yani ahlak ve şey, yani nitelikli insan ve ahlaklı insan iş gücünü bulmak inanılmaz zor Türkiye'de. Belki yurt dışında da öyledir ama burada biraz daha bozulduğunu hissediyorum. Dürüstlük ve doğru olmak sanırım benim için en önemli değer ve hani en merkezde o var. Ve işte pes etmemeye çalışmak, çalışmak, elindekini en iyisini yapabilmek. Yani elinde ne iş yapıyorsan iyisini yapmaya çalışmak diyebilirim aslında. Hani çok büyük bir şey olmayabilir, öğrenciyim işte. Orada yapılabilecek oydu. Google'da yapılabileceğini yaptım. Son çıktığım o, burada yapabileceğimi yaptım. Başarılı oluruz inşallah. Dediğim gibi daha bir şey başarmış değiliz. Göreceğiz yani. Startup her zaman riskleri birinde getiren ve biz çok özgün bir şey yapıyoruz. Copy paste bir işi yapıyor olsak aslında bileceksin yani. Hani bunları yaparsam şu sonuç gelecek. Çok özgün ve yüksek potansiyelli ama bir o kadar da riskli bir iş yapıyoruz. Sonucunu görmek istiyoruz gerçekten. İnşallah karşılığını alırız. Ama bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte mesela biz Techstars'tan yatırım aldık yurt dışından. Techstars İngiltere'ye kabul olan ilk Türk girişimimiz esasında. Pandemi döneminde oraya gitmeden oradakileri ikna ettik ve programa buradan katıldık. Keza İngiltere'de bazı başka yatırım şirketlerinden yatırım aldık. Yani yatırım bir araç sonuçta bu yolda giderken, yani bir ürünü üretmek için bir başarı değil. Ama buradan yapabileceğimiz buydu ve bunu yapmaya çalıştık. İnşallah başarılı oluruz.
Abi aslında şöyle hani, ya elindekiyle yetinmeme ve o elindekinden daha iyisini isteme birçok insanda var. Ama birçok insan şey yapmıyor ya, senin dediğin gibi belki de o mülakat kötü geçtikten sonra hani yatağına yorganına sarılıyor ve diyor ki yeter artık, ben bir daha bir şey yapmayacağım deyip aslında hayata küsmeye başlıyor. Ama burada biraz da olsa o yaşama sevinci, o yaşama tutunma hevesi biraz olsa gün yüzüne çıkıyor gibi.
Bir sanki. De bak 4 tane saymıştım. 5. de şey diyebiliriz yani. Her işte bir hayırdır, vardırı. Yani aslında bu da nedir? Takvalı şey olmak yani. Hani hayırlısını istemek ve onunla ilerleyebilmek. Yani işte mesela mülakatın kötü geçmese o maili belki atmayacaksın ve o öyle düşündüğünü hiç kimse bilmeyecek. Ya da üniversitede ben işte çok üzülmüştüm. Tıp okumak istiyordum mesela. Bilişim okudum. Tıpa puanım yetmemişti. İnanılmaz üzüldüm yani böyle. Çok üzüldüm. Şu an özellikle Covid döneminde tıp okusaydım herhalde yani şu an yaptığım işten kadar sevmiyor olurdum belki diye düşünüyorum. Yani özellikle bana da tıp da uygun değil. Sonra fark ettim yani fıtratıma. Yani ben böyle hani hastane ortamında çalışacak bir insan da değilmişim. Lisede bu hata çok yapılıyor. Yani eğitim sistemi de böyle maalesef. Yani sen tıpı biyoloji, matematikle gidiyorsun. Bambaşka bir şey yapıyorsun. Belki cerrah olacaksın. El yeteneği yani. Hiç hayatında resim yapmamışsın belki. Seramik yapmamışsın ama cerrah mesela elini çok düzgün kullanması gerekir gibi. Fıtratıma çok uygun değildi. Bence iyi ki olmamış işte. Üzülmüştüm. Ama kötü bir şey, yani senin kötü diye düşündüğün bir şey, sana zarar verdiğini o anda düşündüğün bir şey, belki yıllar sonra, işte 15 sene sonra, 10 sene sonra, belki hemen ertesi gün iyi ki olmuş dediğin bir şey haline geliyor.
Hani aslında abi dediğin gibi bu olay insanlarda çok oluyor. Ya ben de özellikle daha o kadar ileri gitmiş değilim. Daha üniversite bazında bir şey diyemem belki ama en azından lise bazında ilk başta böyle ya güzel sanatlara gidip orada bir konservatuvar tarzı bir şey okuyup popçu olmak acayip istiyordum mesela. Delilercesine istiyordum ve o zaman şey dedim ya ulan keşke yapsaydık ya, keşke girseydik, keşke şöyle olsaydı. Ama şimdi baktığımda ya 50'nin üzerinde bölümü olan bir podcast var. günün sonrasında. Onun arkasında bundan sonra gelen bir medya ajansı var. Ve bunlardan daha da önce olan batırdığımız bir şirket var. Ve hani bu kadar yaşanılan bu serüven ve beni bu kadar geliştiren, bu kadar olgunlaştıran bu serüven belki de konservatuara gitmiş olsaydım hiçbir şekilde yaşanmayacaktı aslında. O dediğin şey, yani her hayırda bir şer ve her şerde de bir hayır vardır mantığı aslında. Birçok kişi için aslında aklına oturtması gereken, ya bugün bunu üzülüyorsam yarın gülebilirim diyebileceğimiz bir olay olması gerektiğini ben de özellikle çok istiyorum yani.
Ve işte şunlar, mesela startup girişimcilikten bahsediyorsak, yani birçok başarılı girişimcinin bir önce bir iki belki başarısızlığı oluyor. Ve o başarısızlar olmasa, başarısızlıklar olmasa en yaptığı o başarıyı yapabilme fırsatına sahip olmayacak. Yani işte batmadan, şey yapmadan birçok startup'ı incelediğimizde o batan şirket iyi olan konuma getirmiş oluyor. Ya da hiç kimsenin dönüp baktığında, yani hayatı düz bir çizgi olmuyor. İnişler çıkışlar oluyor. Yani bunu şey diye bırakmamak lazım tabii. Her başına gelen tamam olur geçer gibi değil. Yani ders çıkarmaya çalışmak lazım. Öğrenmeye çalışmak lazım. Ve elindekini en iyisini yapmaya çalışmak lazım. Bunları birleştirebilirsek, ki ben bunlar arzuladığım şeyler, iyi yaptığım şeyler değil. Umarım iyi yaparım bunları. İşte elimdekini iyi yapabilmek, yetinmemek bir noktada, başarmaya çalışmak. Bunları iyi yapabilirsek gerçekten anlamlı bir hayat olur diye düşünüyorum.
Aslında böyle hani çok da pozitif, yavaş yavaş böyle pozitif bir sona doğru da gidiyoruz aslında. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hani ya birçok dinleyici hani ara sıra şey yazıyor. Ya abi ne güzel sohbet etmişsiniz, aa ne güzel olmuş falan. Hani normalde hiç hani belki de kurucusu olduğunu bilmediğimiz kişiler. Özellikle son zamanlarda böyle yavaş yavaş hani benim gibi bazı böyle hani röportaj yapan insanlarla birlikte yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ve bu beni de çok fazla neşelendiriyor. Ama ben sana son olarak şunu sormak istiyorum abi. Şimdi şöyle, PentMe diye bir şirket var ve bunun arkasında aslında sen de varsın. Ama bir markalama stratejisi var aslında ortada. Özellikle günümüzde birçok kişi bu markayı çok da fazla oturtamıyor. Ya işte bugün bir iş yapıyorsundur ve önce şirketin adı mı gelecek yoksa önce senin adın mı gelecek diye bir soru aslında geliyor. Ve insanların birçoğu bazı egolara kapılıp önce kendi markasını, daha sonrasında şirketi getirmeye başlıyor. Bu da işte şey gibi sonuçları doğuruyor. İşte hani ben Podagency diye bir şirket, işte bir medya ajansım var şu anda. Hani benim aslında buradaki marka stratejim şey değil ya, Yunus Emre Tekin'in medya ajansı değil de Podagency diye bir şirket varmış. Ya Yunus da onun kurucusuymuş gibi bir marka stratejisi belirlemeye çalışıyoruz aslında. Peki bu noktada nasıl bir strateji izlemeliyiz sence?
Yani o yaptığın işe çok bağlı. Yani yanlışı doğrusu olmayan bir konu. Bu tercih meselesi. Bazı sektörlerde bir seçimin avantajı olabiliyor. Yani bu eskiden biraz daha fazlaydı. Şöyle işte Henry Ford'lar ya da işte ismiyle, soy ismiyle marka yapan markalar da çok başarılı olan markalar var. İşte Mercedes kızının ismi ya da işte birçok böyle başarılı olan marka var. Öte yandan mesela Apple gibi daha yenilikçi markalar, Facebook, Apple gibi markalara baktığımızda da şöyle bir durum var. Örneğin sosyal medyada Apple 100 kişi takip ediyorsa Steve Jobs'ı 1000 kişi takip ediyordu. Ya da birçok üründe kişi markanın önüne geçebiliyor. Apple gibi bir marka, yani dünyanın en değerli markasının takipçisinin kurucusunun takipçisinden çok az olması gibi. Birçok markada, yani Facebook'ta işte Zuckerberg gibi ya da birçok teknoloji ürününde ya da markada bunu görebiliyoruz. Bunun nedeni de insanlar hikayeyi, insani bir duyguyu takip etmek istiyorlar. Ama Steve Jobs mesela, Apple yerine Steve Jobs yazsaydı, bunun getirdiği bir risk de var. Çünkü siz ismini verdiğiniz şeyle onun olmaması ya da onu taşımanın çok ciddi riskleri var. Ajanssanız mesela, örneğin bu en çok nerede oluyor? İşte bireysel işlerde, hukuk bürosu. Genelde soy isimleriyle anılıyorlar. Ya da bir ajans için isimler olabiliyor ama ürünlerde genelde bu tercih edilmiyor. Yani ikisinin de dezavantajı var, avantajı var. Yaptığın işe çok bağlı. Eğer bireysel bir iş yapıyorsan kendinin marka olması daha avantaj sağlar. Ama kullanıcıya yönelik bir şey ise, mesela giyim markalarında da birçok ünlü kıyafet markası kişinin ismi, soy ismi ya da öyle bir kısaltması oluyor. Artistik şeylerde, yani art varsa, böyle hani sanat varsa, insansı olduğu için genelde onlar da, ajansta da bir artistlik durumu var sonuçta. Yani bir sanatsal bir şey, yani sen nasıl kreatif baktığın, işte yaratıcı baktığınla ilgili o tür durumlarda kullanılıyor. Ama şey değil, bir kuralı yok bu işin. İkisinde de avantajı var. Yani isminden alınan bir şirketin batması kötü bir şey olsa gerek. Ama öte yandan bireysel bir iş yapıyorsan zaten daha iyi gibi.
Abi aslında bugün her şeyi konuştuk seninle. Böyle arkada biraz rüzgar sesleri, biraz o yaprak kışırtıyla birlikte daha farklı bir sohbet oldu. Ve dinleyenler de böyle dinlerken çok gözlerini kapatıp bir sahil kentinde arkada yaprak hışırtıyla birlikte iki kişinin sohbetini dinliyor olacaklar. Ve bugün beni burada ağırladığın için senin adına, hani kendi adıma çok teşekkür ederim abi.
Rica ederim. Bir daha bekleriz.
Eyvallah abi. Hani aslında seninle birlikte bugün Pentme'yi konuştuk, seni konuştuk ve gelecekte e-ticareti de konuştuk biraz da olsa. Çünkü hayatımızda e-ticaret artık çok fazla yer edinmeye başlıyor. Ve dediğin gibi aslında o %90'lık bir kesim e-ticareti kullanmıyor. Ve şu an kullanmıyorken bile bu kargo şeyleri o kadar birbirine girmiş durumda ki, hani ya o %90'ın %10'u daha kullanmaya başlayan şey düşünüyorum. Ya bu adamlar ne yapacaklar acaba?
%90 şöyle onu düzeltelim, eğer ben yanlış söylediysem. Oranı %90 ama bir kere kullanmış olan insan mesela şeydir, tam ona dataya bakmak, veriye bakmak lazım. Sen mesela 10 alışveriş yapıyorsan bir tanesini yapıyorsun atıyorum, başkası 5 tane yapıyor ama sen e-ticaret kullanıyorsun. Yani ya Türkiye'deki yani, bir kere kullananların oranı %50'den fazladır ya tabii diye ki. Tahmin
ama
ediyorum.
Ama hani günün sonunda baktığımız, yani ben 10 ürünün 5'ini almaya kalktığımda çok büyük bir girdaba girmiş olacak. Yani ya gerçekten görmek istiyorum. Acaba hani nasıl kargo şirketleri çıkacak ortaya?
Öyle.
Nasıl insanlar,
yani drone mesela en öngörülen. Bazen öngörülen teknolojiler hemen olmuyor ama büyük ihtimalle drone teknolojisi olacaktır. Onların getirmesi, daha basit işte şeylerin olması. İşte sen daha ürünü bitirmeden gelmesi. Amazon mu yaptı bunu, yani gelecek gibi konuşuyoruz da. Mesela işte şey alıyorsun. Bulaşık makinesi deterjanı alıyorsun mesela. 5-6 kere aldıktan sonra daha bitmeden gönderiyor sana. Eğer istemiyorsan iade edebiliyorsun. Yani daha, ya da kabul etmeyebiliyorsun gibi sistemler var. Bazen işte şeylerden, ya bu tür şeyler gelişiyor. İşte seni daha iyi anlayan asistanlar olacak. Umarım biz bu dünyada şekillendiren bir şey oyuncu olabiliriz.
Abi tekrardan çok teşekkür ederim. Aslında bugün seninle birlikte dediğim gibi hani her şeyi konuştuk. E-ticareti konuştuk. E-ticaret altyapılarını konuştuk. Biraz olsa içerideki yapay zekayı konuştuk ve seni konuştuk. Yunus ile Babayan insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Eğer ki ileriki bölümlerde dinlemek istediğiniz kişiler varsa veya kendiniz konuk olmak istiyorsunuz, hiç fark etmez. Bana yazabilirsiniz, bana iletebilirsiniz. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Esen kalın.